Bir Kemik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Malum Deniz'in Covid olması, benim ise şehir dışında olmam sebebiyle bu iki yayını biz ayrı ayrı planladık ve bu yayında bana gelen soruları ve benim yanıtlayacağım cevapları duyacaksınız aslında. Umarım keyifli bir yayın olur ve yavaş yavaş sizin bana Instagram üstünden sorduğunuz sorularla yayınıma başlıyorum. Açıkçası çok soru gelmiş, teşekkür ederim. Benimle ilgili özel ya da beslenmeyle ilgili çok sorularınız var. Yani güzel güzel yanıtlamaya çalışacağım şimdi. Öncelikle bunu çok sormuşsunuz. Ben nasıl besleniyorum? Evet, galiba herkesin de merak uyandıran bir sorusu bu. Ben nasıl besleniyorum? Neler yapıyorum? Neler yiyorum? Evet, hayatım boyunca hep zayıftım. Yani bu zayıflığımın getirisi bana mesleğimde tabii ki çok iyi oldu. O yüzden hep diyorum çocuk beslenmesi, çocuklukta her şeyin ele alınması en önemli. Biliyorsunuz uzmanlık alanlarımdan birisi de çocuklar. Ve çocuklarla çalışmak bana çok keyif veriyor. Çünkü geleceğe yatırım yapmış oluyoruz. Hatta ben doğum öncesi bile aslında hem anneyi hazırlamak doğuma hem de bebeğin sağlıklı bir geçiş yapmasını hedeflemek adına yüksek lisans tezimi bile bunun üstüne yazıyorum. Bebek beslenmesi, annenin beslenmesi, çocuk beslenmesi bizim tüm hayatımızı oluşturuyor. Evet, ben sağlıklı yeme konusunda aşırı bilinçli bir annenin kızıyım aslında. Mesela ben Bodrum'da büyüdüm ve büyüdüğümüz zaman bahçemizde mandalina ağaçları vardı. Ve annem akşamdan toplamazdı mandalinaları. Sabah toplardı ki C vitamini kaybı en az olsun diye. İşte lisede herkes bilirdi. Benim pancar sularım vardı böyle okula giderken içtiğim falan. Yani aslında ya da avokado herkes için belki çok sonra hayatına giren bir şeydi ama annem bana lisede sandviçlerimin arasına koyardı avokadoyu. Yaşımın da artık 30'a yaklaştığını düşünürsek bundan 15 yıl, 16 yıl önce avokado da hayatımın içindeydi. Yani annem sağ olsun bu konuda en büyük destekçim oldu. Evet, ona çok çektirdim. Çok her şeyi eleştirdim, yemedim. Hani annem hep şey der, birine beddua etmek istiyorsan yemeyen çocuğu olsun de. Gerçekten zor bir denklemin parçasıydım. Ama bir şekilde çocukluk beslenmesi çok önemli. Yemek seçmek tabii ki çocuklukta çok doğru değil ama çocuğun doğru beslenmesi, var olan yağ dokusunun sağlıklı miktarda oluşması. Çünkü özellikle de ergenliğe geçişle birlikte o iştah artıyor ve abur cubura da yönlenmeyle birlikte yağ dokusu daha fazla artıyor ve artan yağ dokusunu maalesef yok edemiyoruz. İşte kilo kaybıyla belki içini boşaltabilirsiniz ama özellikle de çocukluk çağında bütün altyapı oluşuyor. O yüzden nacizane tavsiyem, bugünkü formumu anneme borçluyum. Tabii ki beslenme eğitimi almış olmam, işte neredeyse 10 yıldır bu mesleğin içinde olmuş olmam, yani eğitim hayatımla birlikte bu benim hayatımda çok önemli bir şey çiziyor. Doğru beslenme adına. Ama bunu içselleştirmek gerekli. Ben şimdi her gün herkese işlenmiş gıda yemeyin, işte ne bileyim tatlıyı kontrollü tüketin derken benim yiyor ya da benim yapıyor olmam, yani açıkçası benim meslek etiğime sığmıyor. Kendi yaptığım şeyleri insanlara uygulamayı seviyorum. Ya tabii ki de herkes farklı, her beden farklı, her bedene göre farklı beslenme prosedürleri çiziyorum. Bu çok tartışmaya açık değil benim için. Kesinlikle herkes aynı olamaz. Ama öte yandan da baktığınızda işte ben sağlıklı beslenmiyorken insanlardan da bunu beklemem. Bunu yaşam şekilleri haline getirildiğinde aslında ne kadar başarılı olacaklarını anlatmak istiyorum. Ve düşünmeden yemeği öğreniyorsunuz bu sayede. Midenizi dinlediğinizde, işte o çocukluk çağında iştah kontrolüyle geldiğinizde ve midenizi dinlediğinizde gelecekte çok daha rahat kontrollü hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Midenizi tıka basa doldurmamayı öğrenmeniz gerekiyor. Açıkçası işte benim de hayat felsefem hem doğru besin tercihi oluyor. Tabii ki hamburger de çok seviyorum, pizza da çok seviyorum. Ama herkese de öğütlediğim gibi ne yiyeceksem en güzelini hakkını vererek yiyorum ve midemi dinliyorum. En sevdiğim yemek bile olsa doyduğum zaman bırakmayı tercih ediyorum diyebilirim. Tüm danışanlarıma da öğütlediğim gibi. Şimdi sizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. Diyetisyen olmasan ne olurdun? Evet, diyetisyen olmasam, yani çocukluğumdan beri aslında annemin götürdüğü doktorla da başlayan yolculuğum, ben çocuk doktoru olmak çok isterdim. Çünkü her şeyin çocuklukta başlandığına inancım o zaman da vardı herhalde. Tabii hayat şartları, işte ülkemizdeki eğitim sistemi ya da benim yeterince o puanı alınmış olamamamdan kaynaklı çocuk doktoru olma hayalim suya düşse de ben gene de bir şekilde çocukların hayatına dokunmayı başarabildiğimi düşünüyorum. Şimdi biraz da genel sorulardan konuşalım, insanların sorduğu. Mesela şeker bağımlılığından konuşalım. Şeker bağımlılığından nasıl kurtuluruz demiş birisi. Şimdi şeker bağımlılığı aslında gerçekten beyindeki dopamin merkezini uyardığı için bir bağımlılık türüdür. Ve hatta bununla ilgili de bir yayınımız var tatlıyla ilgili. Ve kurtulmanın yöntemi tabii ki de tüm bağımlılıklarda olduğu gibi birden kesmek bence şekeri çok muhtemel bir şey değil. Ve sıfır şeker hayatta da çok sağlıklı bir şey değil. O yüzden de yavaş yavaş hayatınızda azaltmanızda, sıklığını azaltmanızda çok fayda var diye düşünüyorum. En iyisi de azaltmak, göz önünde bulundurmamak, evde bulundurmamak, yiyecekseniz de güzel yemek. Özellikle de şuruplu, işlenmiş gıdalardan uzak durmakta çok fayda var. Çünkü onların varlığı yedikçe yeme hissini uyarıyor. Zaten özel hazırlanmış gıdalar, tekrarlıyorum, özellikle de şuruplu şeylerden, işte glikoz şurubu olan, fruktoz şurubu olan tüm içeriklerden uzak durmakta fayda var. Ve lütfen etiket okuyabilirsiniz bu konuda. Hocam, mide genişlemesi diye bir şey var mı gerçekten? Varsa neden oluyor? Şimdi mide bir kas dokusu ve tabii ki siz onu tıka basa tıka basa doyura doyura çok yiye yiye ve sık sık yiye yiye bir şekilde büyütürsünüz. Burada en mantıklı şey tabii ki de yavaş yavaş yine kilo kaybıyla birlikte, yani çok büyük bir mideden mi bahsediyor bilmiyorum açıkçası bir soru. Yani gerçekten işte morbid obezlerde bazen tabii ki de bariyatrik cerrahi bir yöntem olarak hayatına girebiliyor kişinin, başka yandaş hastalıkları da varsa. Ama olmadığı durumda evet, mide kontrollü besin tüketmekle ve kilo kaybıyla, ideal kiloda olmakla yavaş yavaş daha normal bir boyuta gelebilir. Bunu da unutmayın. O yüzden de midem çok büyük ya da çok yemeyi seviyorum, çok yemeyi sevmek demek çok yemek değil. Sakın bunu da unutmayın. Bazen gurmeler görüyorum. O kadar zayıf ve o kadar işte zayıflık da sağlıklı olmayabilir ama sağlıklı gözüküyorlar ki. O yüzden de çok yemek, çok yemeyi sevmek çok yemek değil. Tekrarlamak istedim. Şimdi mesela başka birisi sormuş. Merhabalar, ben genelde bacaktan üst alt kilo alıyorum. Tuhaf duruyor. Ne tüketmem lazım? Şimdi bölgesel incelme. İşte şu besini yersen işte kalçanı eritiyor. Şu besini yersen karnını eritiyor. Maalesef böyle bir şey yok. Yani bazen işte ne bileyim reklam unsuru olarak bazen besinlerde kullanılabiliyor. İşte ananas yediniz, karnınızdan şu kadar eridi. Maalesef yok. O yüzden de sizden nacizane tavsiyem, hiçbir popüler İşte diyeti, uygulamayı, besini hayatınız içine almayın. Çünkü büyük ihtimal ya içine ticari kaygılar var ya da popülerite adına işte yapılan bir sistemin parçası. Biz bunu zamanında çok tartıştık. O yüzden de işte o diyeti, bu diyeti, bir sürü diyet sormuşsunuz. İşte şu diyeti yapmalı mıyım, bu diyeti yapmalı mıyım? Evet, gerçekten güvendiğiniz bir doktor kontrolünde yapıyorsanız tabii ki farklı yöntemler ya da işte bir diyetisyen uzman tarafından yapıldığında farklı yöntemler uygulanabilir. Ama genel olarak bakıldığında lütfen hiçbir popüler besinin, hiçbir popüler gıdanın, hiçbir popüler diyetin arkasından gitmemenizi, sorgulamanızı, size uygun olup olmayacağını ve sürdürülemeyeceğini sorgulamanızı öneririm diyorum açıkçası. İşte birisi meyve sularını sormuş. Hazır meyve suları için oldukça şeker içeriği yüksek ve lütfen etiketini okuyun. Hiçbirinde meyve yok. Genelde konsantre var ve beraberinde getirilmiş şuruplar var diyebilirim. Birisi şey yazmış. Teşekkür ederim. Her gün bu güzel enerjiyi nereden buluyorsun ve yaşam sevincini nereden buluyorsun diye eklemiş. Açıkçası sosyal medya yalan bir dünya. Biz sadece göstermek istediğimiz yanımızı gösteriyoruz. Tabii ki bazen üzülüyoruz, bazen ağlıyoruz. Ben çok duygusal bir insanım özümde. Ağlamayı da, yeri gelince ağlamayı da biliyorum, yeri gelince gülmeyi de. Bence o duyguyu yaşayabilmek çok önemli. Üzüldüğünüzde ağır bir Yıldız Tilbe şarkısıyla ağlayabilmek ve yavaş yavaş Serdar Ortaç'a geçebilmek bence bir meziyettir. Ben bunu başarabilenlerdenim galiba. Düştüğünüzde kabul etmek, üzüldüğünüzde ağlayabilmek ya da öfkelendiğinizde öfkelenebilmek, bence o duyguyu yaşamaya izin verin kendinize. İşte o duyguyu yaşadığınızda zaten ekstrem boyutlara çıkmaktan alıkoyuyor sizi bu durum. Üzülmediğinizde içinizde tıkanıyor, söylemediğiniz şeyler içinizde tıkanıyor ya da ağlayamadığınız durumlar boğazınızda düğümleniyor. Lütfen gereken durumda gereken duyguyu yaşayın ki gelecekte o size maalesef kötü dönüşler yapmasın. Bu konuda söyleyebileceğim nadide parçalardan, nadide sözlerden biri bu diyebilirim. Başka birisi sormuş, bu da farklı bir konu. Bebek doğduktan ne kadar zaman sonra diyete başlayabilirim? Bu diyete ne bakış açısıyla baktığınıza göre değişir. Benim öyle danışanlarım var ki gebelik öncesi beslenmeyle başlıyoruz, bedeni hazırlıyoruz. Zaten uzmanlık alanım olan konu. Sonra onlara gebeliği boyunca destek oluyorum. Sonra da doğumdan sonra da devam ediyorum. Çünkü ben bir de beslenme uzmanı olarak sağlıklı beslenme eğitimi veriyorum. Size katı diyetler yaptırmıyorum, sizi yıpratmıyorum. Ve bu konuda bir eğitim olduğu için o dönemde de nasıl besleneceğinizi anlatıyorum. O yüzden de bana göre işte bebek doğduktan ne kadar sonra başlamalı gibi bir süre yok. Hayatın her köşesinde diyetisyenle çalışabilirsiniz. Ama doğumdan sonra bazen anne yorgun oluyor, uykusuz oluyor, bitkin oluyor. Kendini toparlamaya da izin vermeli kişi. Birden strese girmemeli. Ay işte doğumda sallıyorum 20 kilo aldım, ben bunu hemen vermeliyim. Bırakın, o kadar doğum yaptınız, kendinizi dinlendirin. İsterseniz sağlıklı beslenmeye geçişin tabii ki bir diyetisyen desteği alabilirsiniz. Ama lütfen kendinizi strese sokmayın. Zaten o kilolar geldiği gibi gidecektir. Kilolar hiçbir zaman stresi sevmez. Stres açısından, yani stres açısından değil de diyet açısından bakıyorsanız acele etmenize ya da kilo kaybetme açısından bakıyorsanız acele etmenize gerek yok. Ama sağlıklı beslenerek devam etmek istiyorum yoluma dediğinizde her zaman bir diyetisyenle çalışabilirsiniz. Evet, gelelim başka bir konuya. Malum, regl dönemi ve kadınların bu tatlı ihtiyacı. Çünkü böyle bir soru gelmiş. Regl döneminde beynim sürekli şekerli şeyler istiyor. Şimdi regl dönemin öncesi, aslında birkaç gün önce metabolizma hızı biraz artar ve buna bağlı iştah artar. Ve bu bir sorun değildir. Bu size kilo olarak geri dönmez. Sadece sizi birazcık daha beslenmeye iter vücudunuz ve biraz daha karbonhidrat ağırlıklı ama sağlıklı karbonhidrat ağırlıklı. İşte tam tahıllar, bulgur, işte nohut, fasulye, kuru baklagiller işte dediğim gibi ya da sağlıklı meyveler tüketerek aslında bu dönemi yönetebilirsiniz. Aynı zamanda proteinden de zengin beslenmenizi öneririm. Ama öte yandan o tatlı ihtiyacı kakaonun içindeki magnezyumdan gelir. Aslında sizin artan bir magnezyum ihtiyacınız vardır ve bunu da yağlı tohumlardan karşılayabilirsiniz. Ama gel gelelim, Pınar benim işte canım şu brownie'ye ekstra istiyor, şu brownie'den istiyorum, işte şu çikolatalı pastadan istiyorum, şu profiterolden istiyorum diyorsanız da ve aklınızda kalacağına gidin hakkıyla birini yiyin. Çünkü yemediğiniz bir dilim, bir parça o tatlı gelecekte bir kase, işte bir tepsi haline gelebilir. O yüzden de nacizane tavsiyem, bir isteğiniz varsa gidin yiyin ama bir tabakta bırakmayı da kendinize hedef edin. Çünkü ertesi gün sizi yıpratacaktır ve sağlıklı beslenerek bunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim başka bir soruya. Bu da günümüzün oldukça güncel konularından birisi. Covid sonrası şiş, kilo almış gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Özellikle işte bu gribal enfeksiyonlarda, daha fazla evde yattığımız zamanlarda, Covid'de de insanlar aslında biraz kilo aldı. Ama bunun bir sebebi çok hareketsiz oluşumuz. Tabii ki karantinada evde ve hareketsiz yaşam geçirmemiz. Sağlığımızın tehlikeye girmemesi için yeme arzumuzun artması ve daha bir şeyleri yemek istememiz filan filan gibi şekillenen bir tablonun içinde. Bir de bana bir şey olmasın yiyeyim, ay şunu da içeyim, şunu da yiyeyim, şu ballı kaymağı da yiyeyim, işte şu muzu da yiyeyim, şu çorbayı, şu işte yağlı çorbayı da içeyim filan derken bir bakmışsınız kilolar da gelmiş. Geldikleri gibi gideceklerdir zaten. Orada hemfikirim açıkçası. Sadece kısa sürede gelen, kısa sürede gider. Kendinize bir metot çizin. Size uygun bir beslenme prosedürünün içinden gayet kontrollü bir şekilde size ait olmayan o fazla kiloyu da hızlıca vereceğinizi düşünüyorum açıkçası. Bir danışanım şöyle yazmış. Sinemaya gittim. Çok az popcorn yedim. Şimdi bu galiba bir soru değil, bir bilgilendirme metni olmuş benim yanıtlarımın içindeki. Ama şöyle bir yani konuya değinmek istedim aslında buradan da. Bu sinemalarda popcorn zaten yani oraya gidince şartlı refleks gibi o kokan güzel kokuyla birlikte. Sadece aslında yurt dışında o koku, yani o mısır da yapmıyor kokuyu. Esans da sıktığını söylüyorlar çalışmalar. Ve de o kokuyla birlikte de aslında daha çok canımız istiyor. Bir de alışkanlık. Bir de ekran karşısında zaten siz bayat bir şey bile verseler size yersiniz. O yüzden de yememeye alışınca yemiyorsunuz. Çünkü ekran karşısında yediğiniz herhangi bir şeyi durdurmakta çok zorlanırsınız ve dahasını yemek istersiniz. Nacizane tavsiyem, almayın. Alıyorsanız da paylaşımlı alın. Ya da hani bazen çok bir keyif yaparsınız, yersiniz ama ekran karşısında yenen her şey kontrolsüzce yenir. Ha, her hafta yani sinemaya gidip mısır yiyorsunuzdur. Bence burada tartışılması gereken ve çok da sağlıklı olmayan bir durum var ama atıyorum 2 ayda 1, hele bu pandemide hiçbirimiz gidemedik. 40 yılda 1 gidiyorsanız da hani keyfini çıkarın. Her zaman da koyduğunuz yasaklar size iyi gelmez. Unutmayın. Peki, başka bir soruyla devam edelim yolumuza. Ne sormuşlar hem de sizin için de destek olur diye düşündüm. Ha, bu bana gelen bir soru. İnsanlara destek verirken en çok zorlandığın şey nedir? Kendine inanmayanlar. Ve bana yani hani sisteme inanmayanlar, kilo vermeyeceğine inanmayanlar. İnanmak, kilo verme süreci, sağlıklı beslenme süreci ne derseniz deyin, inandığınız şeyi başarırsınız. İnanmadan hiçbir şeye ulaşamazsınız. Yani yürüyeceğinize inanmadan yürüyemezsiniz gibi. Gerçekten böyle. O yüzden de eğer bir yola çıktıysanız bir profesyonelle, bu sağlıklı beslenme olabilir, egzersiz olabilir, herhangi bir terapi yöntemi olabilir. Lütfen başladığınız şeye inanın ve inanmadığınız şeye başlamayın. Çünkü inandığınız şeyleri başarabilirsiniz. Yani benim karşıma gelen danışan bana şöyle diyorsa, işte ben gidiyorum gidiyorum ama herhalde boşa gidiyorum diyetisyenlere. Hiçbirinden de zaten kilo veremiyorum. Versem de geri alıyorum. Bu yöntemle zaten siz uzun süreli bunu sürdüremezsiniz. Naçizane tavsiyem, tabii ki inanmayan danışanlarımı ikna etmek için de çok uğraşıyorum belli bir yola sokmak için. Ama siz inanmadan biz sağlık personelleri bunu başaramayız. İnandığınız yola başlayın. Çünkü inanmadan da başlayınca bu sefer bırakıyorsunuz, kötü anılar bırakıyorsunuz. Kötü anılar bırakmamak için de lütfen inandığınız yola başlayın ve gerçekten benim de en çok zorlandığım kişiler kilo vereceğine ya da sağlıklı beslenmeyi sürdürebileceğine inanmayan kişiler diye söyleyebilirim. Evet, kişilerin beslenme konusunda ortak takıldıkları bir alan var mı sence? Şimdi ortak sorun şu olabilir. Sosyalleşmeyle birlikte belki insanların, özellikle de kilo verme sürecindeki insanların işte sosyalleştiklerindeki yedikleri yemekleri bazen kontrol edemeyişleri ya da eşleri çok zorluyor. İşte hayat arkadaşları çok zorluyor. Bunlar genelde onları zorlayan kavramlar olabilir. Ya da iş arkadaşları, işte gelen yemekler, doğum günü partileri. Bunlar galiba özellikle de beyaz yakalıları en çok zorlayan noktalar. Bir de şurada çok takılıyor insanlar. O pilota kilo diyoruz ya, başka yayınlarda da açıklamıştım bu. İnsanların vücutlarının alışık olduğu kilolar. İşte o kilolarda çok zorlanıyorlar. O kiloları aşmakta çok zorlanıyorlar. Ama orada da sabretmek, bazen özgürlüğüne bırakmak, o dönemi stresle geçirmemek en önemlisidir. Çünkü her zaman, her zaman istediğiniz noktaya, sağlıklı bir noktaysa ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine başka bir soruya gelelim. Beslenme ile ilgili herkesin kafasına tek bir bakış açısı koyabilecek olsa bu ne olurdu? Kendinizi dinleyin, sisteminizi dinleyin, mideniz ne diyor onu dinleyin. Ama lütfen bunlar için de ideal kilonuza gelmeyi hedefleyin. Çünkü ideal kilonuzdaysanız, doğru sağlıklı besinlerle besleniyorsanız, yani %80'inde sağlıklı besleniyor olsanız bile bence süper. Sağlıklı besleniyorsanız ve midenizi dinliyorsanız, hiç sağlığınızla ilgili en azından kilo adına korkmanıza gerek bir nokta olduğunu düşünmüyorum diye düşünüyorum. Çok da yormadan, çok da sıkmadan aslında son sorularınızı ben yayınımı kapatmak istiyorum. Çünkü oldukça uzattım. Evet, kız kardeşim diyetisyen, erkek arkadaşım diyetisyen, onun teyzesi diyetisyen. Biz yani diyetisyen bir aileyiz ve ben mesleğimi şükürler olsun çok seviyorum. Zaten insan sevdiği işi yapıyorsa ona iş olarak gelmez. İnsanlara dokunmayı çok seviyorum. İyi ki bir diyetisyenim diyorum. Onlarla saatlerce görüşmekten çok keyif alıyorum. Umarım beni dinleyen meslektaşlarım varsa onlar da benimle aynı konuda düşünüyorlardır ve aynı şeyleri düşünüyorlardır diyeyim. Ne yapıyorsanız yapın, sevdiğiniz iş yapın. Çünkü o zaman size bu iş olarak gelmez demiş Nil Karaibrahimgil. Ve sizi çok öpüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir yayında Deniz'le birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çok öpüyorum. Bay bay.